أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله الذي أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والصلاة والسلام على رسولنا الذي أرسل بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الديمقراطيون والعلمانيون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار İnşallah bundan sonra her hafta cuma günleri Allah kısmet ederse Siyer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını kıtka anlatacağız dedik. İlk başta neden Siyer'i seçtik? Yani ne için Siyer okuyoruz? Onu belirtelim. Çünkü Siyer Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışıdır. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yaşayışı da sünnetinin bir parçasıdır. Biz sünneti tarif ederken ne diyoruz? Peygamberimizden varit olan söz وَمَا اُذِيفَ اِلَى النَّبِيِّ مِنْ قَوْلٍ اَوْ فِعْلٍ اَوْ تَقْرِيرٍ اَوْ صِفَةٍ Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a izafe edilen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a gönderilen söz, ondan sonra fiil veyahut da sukut veyahut da herhangi bir sıfat sünnettir diyoruz. Ve doğal olarak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın fiillerini kapsayan en kapsamlı ilim nedir? En kapsamlı ilim siyer ilmidir. Biz de kendi hayatımızı Peygamber'in hayatına uydurabilmek için siyeri güzel bir şekilde ne yapmamız lazım? Siyeri güzel bir şekilde bilmemiz lazım. Ayrıyeten bizler davetçiyiz. Bizler davetçi olmamız hasebiyle insanları nasıl davet edeceğiz? Nerede insanlara neyi anlatacağız diye düşündüğümüz zaman bu din Allah'ın dini olduğundan dolayı metot da Allah Subhanahu ve Teala'dan olmak zorundadır. Kimse kendi kafasından bir metot, bir menheç belirleyemez. İnsanları davet edeceksek Allah'ın metodu da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an'ı yaşayışına nedir? Kur'an'ı yaşayışına geçirişidir. Zaten Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'de bize tüm müminlere emrediyor. وَاتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ اِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ اَوْلِيَاءَ Rabbinizden size indirilen kitaba tabi olunuz. Peki Rabbimizden bize indirilen kitap sadece ona mı tabi olacağız? Başka bir ayette Allah peygambere hitaben diyor ki وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ عَلَيْهِمْ Biz sana bu kitabı indirdik ki sen insanlara onlara indirilen bu kitabı açıklayasın. İşte bundan dolayı Kur'an-ı Kerim'in açıklaması mahiyetinde olan Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın siretini hepimiz ne yapmak zorundayız? Hepimiz bilmek zorundayız. Sünnetin en önemli noktası sirette, siret Peygamberimizin sireti, sünnetin, fiili sünnetin tam şeklidir, mütekamil bir şeklidir. Siyer ilmi arkadaşlar ilk başlarda, ilk yazan Hicri 92 yılında Urve İbni, Allah İbni, Zübeyir İbni Avvam, Urve İbni, Zübeyir İbni Avvam Hicri 92 yılında ilk siyer kitabını yazıyor. Tabi bu kitap bize ulaşmamış. Ondan sonra Hazreti Osman'ın oğlu Eban diye biri, o da aynı şekilde bir siyer kitabı yazıyor. Bu kitap da aynı şekilde bize, kitap değil sahifeler halinde bu bize ulaşmamış. Daha sonraları Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sireti sünnet kitaplarında, hadis kitaplarında özel bab ayrılaraktan zikredilmeye başlandı. Fakat zaman geçtikten sonra İmam Zühri'den sonra özellikle Ömer İbni Abdülaziz'in zamanında siyer ilmi yavaş yavaş müstakil ilim haline geldi ve insanlar siyerde özel kitaplar yazmaya başladılar. Bugün elimizde olan ise Sirat İbni İshak, Sirat İbni Hişam ile Nâhirihi. Bu tür kitaplar gibi. Tabi anlatacağımız konu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına girmeden önce Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hangi ortama geldi? Bu ortamın özellikleri nelerdi? Özellikle cahiliye toplumu diye isimlendirdiğimiz ve Kur'an'da da geçen cahiliye hükmü diye geçen sirette ise sahabenin biz cahiliye üzerineydik. Birçok hadiste peygambere biz zillet ve cahiliyet üzerineydik diyorlar. Nedir bu cahiliyet toplumunun özellikleri? Ki bunu bilelim, ne yapalım? Bu cahiliye toplumunun düşmüş olduğu hatalara düşmeyelim. Zaten Hazreti Ömer bir sözünde diyor ki اِنَّمَا تُنْقَدُ عُرَ الْاِسْلَامِ مَرَّةً مَرَّةً اِذَا نَشَأَ فِي الْاِسْلَامِ مَنْ لَا يَعْرِفُ الْجَاهِلِيَّ İslam'ın bağları tek tek kopacaktır diyor. Ne zaman? İslam'ın içerisinde cahiliyeyi bilmeyen insanlar yetiştiği zaman. Cahiliyeyi bilmediklerinden dolayı cahiliye insanlarının yaptıkları amellere düşecekler ve ne olacak? İslam'ın bağları parça parça kopacaktır diyor. Bundan dolayı hem siyeri anlayabilmek için peygamber hangi topluma geldi? Bu toplumun özellikleri neydi? Ve en önemlisi cahiliye toplumunun özelliği nedir? Bunu anlamak için önce kısaca bir cahiliye toplumundan ve bisetten önce Araplardan bahsedelim. İlk başta arkadaşlar Araplar diyoruz her zaman. Arap nedir? Arap kelimesi lügatta kurak toprak ve çöl manasına geliyor. Bundan dolayı bu kurak topraklarda yaşayan insanlara da Araplar demiş alimler veyahut da ehli luga bunlara da ne demişler? Bunlara da Araplar demişler. Araplar genel olarak, kabile olarak büyük alimler bunları üç kısma ayırmışlar. Birincisi Arabul Ba'ide, bu Semud kavmi, Ad kavmi, Lut kavmi, bu eski kavimler. Bunlar Arabul Ba'idedir. Bunların soyları tükenmiştir zaten. Sonra bir de bunların yanında Arabul Kahtaniyeler var. Kahtanilerden gelen Araplar var. Bir de Arabul Mustarabe var. Araplaşmış Araplar var. Aslen Arap olmayıp da sonradan Araplaşmış Araplar var. Bunların atası da kim? Hazreti İbrahim. Hazreti İbrahim Harran'dan Filistin'e, Filistin'den Mekke'ye hicret ettiği zaman biliyorsunuz Hazreti Hacer'le Hazreti İsmail'i getirip Mekke'nin yanına bıraktı. Ki Allah'ın ayet-i kerimelerinde ne diyordu Allah Subhanahu Hazreti İbrahim Allah'a? Rabbena inni eskentu min zurriyeti biwadin gayri zi zar'in inde beytikel muharram. Ey Rabbim, ben kendi zürriyetimden bazılarını içerisinde hiçbir ekin olmayan senin evinin yanında bir yere onları ne yaptım? Konaklandırdım diye Hazreti İbrahim Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Tabi Hazreti Hacer ve İsmail buraya yerleştikten sonra Hazreti İbrahim gidiyor. Hazreti İbrahim gittikten sonra biliyorsunuz meşhur kıssayı, Zemzem kıssasını. Orada su çıkınca Cürhum kabilesi gelip Hazreti Hacer'den izin istiyorlar oraya yerleşebilmek için. Hazreti Hacer de onlara müsaade ediyor. Bu insanlar da ne yapıyorlar? Hazreti Hacer onlara müsaade ettikten sonra oraya yerleşiyorlar. Fakat Hazreti Hacer Zemzem'in ve Kabe'nin onların kontrolü altında olmasını şart koşuyor. Onlar da bunu ne yapıyorlar? Kabul ediyorlar. Daha sonra Hazreti İsmail çok güzel Arapça öğreniyor. Fasih Arapça öğreniyor. Hazreti İbrahim'i kendi kızlarından bir kızla evlendiriyorlar, Cürhümlüler. Ve Hazreti İsmail'in neyi oluyor? Hazreti İsmail'in kontrolü altına giriyor. O Mekke toprakları, Mekke dediğimiz Hicaz bölümü Hazreti İsmail'in ve Hazreti İsmail'in çocuklarının kontrolüne giriyor. Tabi daha sonra burayı anlatmayacağız. Pek fazla bizi ilgilendirmeyen bir kısım, tarihe giren kısımlar. Huzailer oraya geliyorlar. Daha sonra tekrar işte Cürhümlüler orayı ele geçiriyorlar. Daha sonra Huzailer Adnanilere yardım ediyorlar. Tekrar Hazreti İsmail'in soyuna, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın dedelerine bu şey geçiyor. Bu yönetim onların eline geçiyor. Bu genel olarak Hicaz'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önceki durumu. Ve insanlar o zaman tevhid üzerineydiler. Hazreti İbrahim'in dini üzerine, Hazreti İsmail'in babasından alıp insanlara öğretmiş olduğu İslam ve tevhid dini ne üzerineydiler? Üzerineydiler. Araplarda yönetim biçimi arkadaşlar o zaman İki çeşit yönetim biçimi vardı Araplarda. Bir taç giydirilmiş krallar, kendileri işte aynı şimdiki krallıklar gibi belli bir yere, belli bir şeyi olan, sarayı olan, kendi halkını yöneten, daha çok yerleşik hayat yaşayan yönetimler. Genel olarak ama kabile ve kabile reislerinin her şeyden müstakil, hiçbir bağ olmayan, hiçbir kanun, hiçbir örf adetin bağlamadığı, kendi kafalarına göre ve kabilelerinin mutlak kendilerine itaat etmiş olduğu insanlar, Arabiler dediğimiz insanlar vardı. Tabi bu noktayı anlamamız lazım. Niye anlamamız lazım? Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde hangi yönetimlere savaş açtı bunu anlayalım. Yani Araplardaki yönetim şekli nasıldı bunu anlamamız lazım. Tabi arkadaşlar bunun yanında Araplardaki yaşayış tarzı nasıldı genel olarak? Araplarda evlilik olarak Bukhari biliyorsunuz Hazreti Ayşe'den rivayet etmiş olduğu bir hadiste Hazreti Ayşe diyor nikah dört tane nikah çeşidi vardı. Birincisi nikahul istidâ. Yani adamın kendi eşine git işte falan kesten döllen tekrardan gel çocuk doğduğu zaman adam fazla çocuğu olsun diye. Yani bizim İslam'da Allah subhanahu teala zina diye isimlendirdi. Bu müessese bunlardan nikah şeklinde işleyen bir müesseseydi. Aynı zamanda yine 8-9 tane erkeğin birleşip bir kadına gitmesi ve kadın çocuk doğurduğu zaman hangisine benziyorsa bu senin çocuğundur demesi. Ve yine aynı şekilde onlarda var olan bir şey işte kadınların evlerine alamet asıp yani şu anda çok affedersiniz umumhaneler şeklinde çalışan bir takım neler vardı, evler vardı. Bu üçüncü nikah çeşidi. Dördüncüsü de arkadaşlar aynı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın geldiğinde ve ikrar ettiğindeki nikah şekli İslam'ın yani mehirle ondan sonra velinin gözetimi altında yapılan nikah. Bu orta tabaka olan insanların haliydi. Eşraflar tabakasına baktığımızda yani aristokrat kesime baktığımızda veya Kur'an'ın deyimiyle mele tabakasına baktığımız zaman bunlarda hayat biraz daha istikrarlı. Çünkü bunlar eşraflar genelde birbiriyle evlendiklerinden dolayı kadın da şerefli bir ailenin kızı, adam da şerefli bir ailenin çocuğu. Kızın hakkını koruyan neler var? Kızın hakkını koruyan insanlar var. Bu cahiliye toplumunun en belirgin özelliklerinden biri şiirlerine de yansıyan cahiliye toplumundaki fuhuşun çok aynı günümüzde belki günümüz tabii çok çok geçmiş. Bu şekilde ne olması? Bu şekilde yaygın olması. Aynı şekilde içki cahiliye hayatının toplumun değişmez bir parçasıydı. Kadınlarla beraber içkili eğlenceler, işte şu anki mesela diskolar diyebiliriz. Diskolarda olduğu gibi aynı kadınlarla veya işte barlarda kadınlarla beraber içkili eğlenceler hayatın değişmez parçalarındandır. Ticaret olarak arkadaşlar, Arapların genelde ticareti kervanlar yoluyla mal götürüp mal getirmek. Çünkü su ve toprak elverişli olmadığından tarım Arap topraklarında fazla elverişli, tarıma elverişli değildi. Yine aynı şekilde gasp, güçlü olanların, güçsüz olanların malına el koyması. Yine aynı şekilde köle ticareti ve savaşlardan elde edilen ganimetler. Bunlar da ticaretin en belirgin özelliklerindendi. Özellikle de kervanlarla yapılan ticaret, ki biliyorsunuz li ilafi Kureyş, Kureyş suresi indiği zaman Allah onlara ticaretle, onlara nasıl işte iyilik yaptığını, ticaret yollarını onlara açtığını müşriklere ne yapıyordu Allah subhanahu teala? Hatırlatıyordu. Yalnız arkadaşlar, bunların yanında bir de Arap toplumunda yaşayış olarak ne vardı Arap toplumunda? Darun nedveleri vardı Arapların. Darun nedve neydi? Kusay'ın kurmuş olduğu Arap kabile reislerinin Hicaz'da bir problem yaşandığı zaman bir araya gelip kendi kafalarına göre, heva heveslerine göre kanunlar, kanun koydukları yere, ne deniliyordu? Hazreti İbrahim'in dinini tahrif ettikleri yere Darun Nedve diyordu. Yani Darun Nedve'yi bugünkü işte TBMM, Türkiye Büyük Millet Meclisi veya Mısır'ın işte Meclis-i Teşri' veya Meclis-i Teşri'i diye isimlendirebiliriz. Arada çünkü hiçbir fark yok. Bir takım toplumun içindeki aristokrat insanların bir araya gelerekten toplumun sorunlarına çözüm getirme adına kendi heva ve heveslerine, kendi menfaatlerine uygun kanunlar yaptıkları yer neresiydi? Darun Nedve'ydi. Yalnız arkadaşlar, bu kadar pisliğin içerisinde zikredilebilecek Araplarda güzel şeyler de var. Mesela misafire ikram. Araplarda çok büyük bir meziyetti. Doğru konuşmak. Ki biliyorsunuz Peygamber aleyhissalatü vesselamın çok sevmelerinin en büyük sebeplerinden biri neydi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın sadıkul emin olmasıydı. Doğru sözlü ve emanete hıyanet etmeyen bir insan olmasıydı. Yine aynı şekilde Araplarda ahde vefa. Söz verildiği zaman sözünü yerine getirmek çok büyük nelerdendi? Çok büyük meziyetlerdendi. Şimdi tabi biz konunun başına dedik ki arkadaşlar, neden biz cahiliye toplumunu tanıyacağız? Biz cahiliye toplumunun özelliklerini bilip kendi asrımıza kıyas edeceğiz ki biz acaba İslam toplumunda mı yaşıyoruz, yoksa biz cahiliye toplumunda mı yaşıyoruz? Eğer biz İslam toplumunda yaşıyorsak muamelatımız, insanlarla olan ilişkimiz tamamen değişecek. Yok biz cahiliye toplumunda yaşıyorsak veya cahiliye toplumunun özellikleri bizim toplumumuza sirayet etmişse, o zaman bizim muamelelerimiz, davet şeklimiz, insanlara anlatacağımız şeyler ne olacaktır? Değişecektir. Şimdi ilk başta Arap toplumunun dedik en değişmez parçası kadının değersiz olması, kadının kullanılması ve fuhuşun yaygın olması. Şimdi kendi aslımıza bir bakalım. Araplarda bu iş yine kontrollü bir şekilde yapılıyordu. Fakat maalesef şu anda bizim yaşadığımız çağda neredeyse işte fuhuş o ilkokullara, ilk öğretimlere, ortaokullara kadar inmiş. Hatta yani çok affedersiniz, Mersin'de böyle bir tabii bir söz, Allah-u Alem doğruluğu. Telefon ediyorlar, diyorlar ya siz liseyi kapatın ya da biz bu umumhaneyi kapatalım diye. Yani fuhuş bizim yaşadığımız dönemde aynen bu şekilde gelmiş. O zaman bizim toplumumuz fuhuş yönünde cahiliye toplumuyla bırakın aynı olmayı, bilakis cahiliye toplumunu ne yapmışlardır? Cahiliye toplumunu geçmişlerdir. Yine aynı şekilde eşraf olan insanların var olması ve bu tabakanın ticarette işte kervanları kendi ellerinde tutmaları ve insanların haklarını gasp etmelerine geldiğimiz zaman, ekonomik yaşantıya baktığımız zaman, bizim yaşadığımız dönemde de her ülkede bir avuç insan mustazaf olan hakların, mazlum olan hakların kafasına vergiyle, işte ev vergisi, trafik vergisi, şu vergisi, bu vergisi diyerekten insanların mallarına musallat olmuş, Allah'ın insanlara çıkarmış olduğu ziynetleri, Müslümanlara çıkarmış olduğu ziynetleri ne yapmışlardır? Zorla gasp etmişlerdir. Bunu yapan insanlar da kimlerdir? Bunu yapan insanlar da kapitalizm adı altında ne yapanlar? Ekonomiyi belli bir zümrenin tekeline sokan insanlardır. Veya aynı şekilde gene bakın, kapitalizmin tam zıddında çıkmış olan komünizme bakın. Komünizmde bütün insanların malını devletin tekeline getirmiştir. Yani yine devletin başında olan insanlar mutlak tasarruf hakkına sahiptirler insanların mallarında. Baktığımız zaman komünizmiyle kapitalizmle dünyada yani hüküm sürmüş ekonomik sistemlerine baktığımız zaman ikisi de İslam'ın isimlendirilmesiyle cahiliye toplumunun neyidirler? Cahiliye toplumunun ekonomik sistemleridirler. Yine aynı şekilde arkadaşlar içkiye baktığımız zaman ve kadınlı eğlencelere baktığımız zaman, bugün televizyonlarda haberleri açtığınız zaman barlarda, diskolarda, eğlence merkezlerinde içki ve kadınlı eğlence hayatın değişmez bir parçası olmuş nerede. Türkiye'de olsun, Arap ülkelerinde olsun, Avrupa'da olsun, hiç fark etmez. Demek ki bizim toplumumuz, yani bugün bu toplumu İslam toplumu diye isimlendiren insanlar ya gerçekten saptırıcı insanlardırlar veyahut da Hazreti Ömer'in dediği gibi cahiliye toplumunu tanımayıp da İslam'ı bak bak birbirinden koparan insanlardırlar. Bakınız kadınlı eğlencelere, bakınız içkili eğlencelere, göreceksiniz nedir? Bu toplum cahiliye toplumunu çok çok ne yapmıştır? Çok çok geride bırakmıştır. Yine aynı şekilde cahiliye toplumunun, toplumun işlerinin yürütülmesi için bir darun nedvesi vardı. Ve bu darun nedvede hakimiyet tamamen kabile reislerine aitti. Kabilelerin kendilerine reis olarak seçtikleri insanlar burada oturup insanların hayatlarına yön verecek, insanların sorunlarını çözümleyecek kanunlar getiriyorlardı. İşte bundan dolayıdır ki Allah Maide suresinde ne diyordu? اَفَحُكْمَنْ جَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ Yoksa onlar cahiliyenin hükmünü mü istiyorlar? Yani Allah'ın kanunlarının dışında kanun olan cahiliyenin kanunlarını mı istiyorlar diye. Allah subhanehu ve teala onların kanunlarını cahiliyenin hükümleri, cahiliyenin kanunları diye isimlendirmiştir. Ve zaten Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bundan daha açık bir mesele yoktur. Allah subhanehu ve teala Kur'an-ı Kerim'de sadece ve sadece hükmün kendisine ait olduğunu belirtiyor. İnil hukmu illa lillah. Hüküm sadece ve sadece Allah'ındır. Yine Allah-u Teala diyor ki وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendi hükmünde hiç kimseyi kendine ortak koşmaz. Demek ki hakimiyette göz diken insanlar, Allah'ın hakimiyetinde gözü olan insanlar kendilerini Allah'a ortak ilan etmiş insanlardır ve uluhiyet iddiasında bulunan insanlardır. Yine Allah subhanehu ve teala diyor ki اَمْلَهُمْ شُرَكَا شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَذَنْ بِهِ اللّٰهِ Yoksa onların Allah'ın dışında onlara kanunlar yapan ortakları mı vardır? O zaman Allah'ın dışında toplumlara kanun yapan herkes Allah'ın isimlendirilmesiyle nedir? Ortaktır. Allah'ın ortaklarıdır ve bunları kabul eden insanlar, bunlara oy veren insanlar, bunları başa getiren insanlar cahiliye toplumudurlar. Aynı Darun Nedve'yi oluşturan insanlar bugün de neyi oluşturmuşlardır? Meclisleri oluşturmuşlardır. O gün kabile reisleri Allah'ın hakimiyetine el uzatmışlardı. Bugün demokrasi adı altında, çok partili sistem adı altında, şu adı altında, bu adı altında, siyaset adı altında, maslahat adı altında ne yapıyor bir takım insanlar? Allah'ın hakimiyetine el uzatmış durumdadırlar. Şöyle bir baktığımız zaman toplumun genel yaşayışına özetle anlatacak olursak, maalesef göreceğiz ki bizim şu anda yaşadığımız toplumun cahiliye toplumundan hiçbir farkı yoktur. Nasıl ki onların eğlenceleri, onların içkisi, onların kadınları, onların fuhuşu, onların darun nedvesi vardıysa bizim de diskolarımız, barlarımız, eğitim sistemimiz, okullarımız, öyle değil mi? Çarşılarımız, pazarlarımız, sokaklarımız ve meclislerimiz aynı şekilde nedir? Tam cahiliye sistemini temsil eden bir toplum haline gelmişiz. Bunu bilmede bizim için fayda nedir? Yani neden bunu bilsek bize faydası ne olacaktır bunun? Bunu bildiğimiz zaman ileride anlatacağımız derslerde Peygamber aleyhissalatü vesselam bu topluma ne anlatmışsa biz de kendimizi kandırmadan kendi toplumumuza aynı şeyi anlatacağız. Peygamber onlara tevhidi anlatmışsa biz de bu insanlara tevhidi anlatacağız. Yok efendim bunlar Müslümandır, bunlar la ilahe illallah demiştir diye kendi kendimizi kandırıp namazı, orucu, zekatı insanlara ilk etapta anlatırsak insanlar şirkin içerisinde oldukları zaman hiçbir amelleri ne değildir? Hiçbir amelleri kabul değildir. Onun için biz cahiliye toplumunu tanımaya çalışıyoruz. Cahiliye toplumu nedir? Ve biz bu toplumun insanlarına nasıl yaklaşacağız? Ve biz bu toplumun insanlarına ilk etapta davetçiler olarak biz bu toplumun insanlarına ne anlatacağız diye cahiliye toplumunu ne yapıyoruz? Tanımaya çalışıyoruz. Bunlar özet olarak konuya girmeden önce cahiliye toplumunu tanıyalım dedik. Bir de arkadaşlar cahiliye toplumunun dini inancı. Cahiliye toplumu acaba neye inanıyordu? Araplar Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeden önce Arapların içerisinde semavi din olarak Hristiyanlık vardı. Hristiyanlık nereden girmişti Arap toplumunun içerisine? Hristiyanlık Habeşiler ve aynı şekilde Bizanslılar orayı ihtilal ettikleri zaman Hristiyanlığı beraberlerinde getirdiler. Yine aynı şekilde Yahudiler de Filistin'de işte diğer kavimlerle savaştıktan sonra ve aynı şekilde bazı kavimler onları sürdükten sonra Hicaz'a ne yapmışlardı? Gelmişlerdi. Ki Medine döneminde göreceğiz zaten. Beni Kaynuka, Beni Kurayza, Beni Nadir gibi kabileler. Aynı şekilde Hendek Yahudileri, Hayber Yahudileri neydiler? Mekke'de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam gelmeden önce Hicaz bölgesinde yerleşmiş vaziyetteydiler. Bunun yanında bir de arkadaşlar din olarak yıldızlara tapan insanlar vardı. şeylerin içerisinde, Arapların içerisinde Hristiyanlar, Yahudiler, Yahudileşen Araplar da vardı, Hristiyanlaşan Araplar da vardı. Bir de bunların yanında yıldızlara tapan Araplar vardı. Bir de bizim konumuzu ilgilendiren en önemli mesele, Araplar Hazreti İbrahim'in dini üzerineydiler. Haniflik dini üzerineydiler. Bütün ibadetlerini, bütün muamelatlarını, kanunlarını Hazreti İbrahim'in onlara, yani peygamberlerin atası olan Hazreti İbrahim'in onlara getirmiş olduğu şeriattan ne yapıyorlardı? Alıyorlardı. Ta ki ne zamana kadar? Peki şöyle bir soru soralım. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde bu toplumu şirk üzerine buldu. Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail ise bu toplumu tevhid üzerine terk ettiler. O zaman bu Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la Hazreti İbrahim arasında ne olmuştu ki bu insanlar tevhid dininden şirke dönmüşlerdi, hanif dinini bırakıp müşrikleşmişlerdi? Bunu anlayabilirim. Bu söylediğim kelimelere dikkat edin, burası çok önemli. Hazreti İsmail'den sonra Araplar dediğim gibi hanif dini üzerineydiler. Zaman ilerledikçe arkadaşlar, bunların içerisinde Amr İbni Luhay diye bir adam, hem abid hem de alim olan bir adam. Amr İbni Luhay diye bir adam. İnsanların kendisini çok sevdiği, bizim toplumumuzda hacı hoca dindar dediğimiz insanlar var ya, o günün toplumunun da hacısı hocası dindarı olan Amr İbni Luhay diye bir adam. Bu adam bir seferinde Şam'a gidiyor. Şam'a gittiği zaman Şam'da insanların putlara taptığını görüyor. Ve diyor ki Şam Resullerin bölgesidir. Şam kitapların gönderildiği bir bölgedir. Bakın bu kelimelere dikkat edin. O zaman buradaki insanlar yanlış yapmazlar diyor ve oradan Hubel denilen putu, Araplarda en meşhur olan putlardan birini alıyor getiriyor şeye. Alıyor getiriyor Mekke'ye. Şimdi Mekke ehlini çağırıyor Kabe'nin yanında. Diyor ki işte ben bunu gördüm şöyle böyle, biz bundan sonra bunlara, bakın dikkat edin, biz bunları Allah'a aracı yapacağız. Bunlar salih insanların heykelleridir. Bizim Allah katında bir değerimiz yoktur. Biz bunlarla Allah subhanahu ve teala ne yapacağız? Aracılar kılacağız. Diyerek de ne yapıyor? İnsanları çağırıyorlar. İnsanlar peki neden Hazreti İbrahim'in dinini terk edip bu adama tabi oluyorlar? Çünkü diyorlar hem alimdir hem de abiddir. Alim ve abid olan bir insan ne yapmaz? Yanlış bir şey yapmaz diyorlar. Ve bu adama tabi oluyorlar. İkinci bir nokta arkadaşlar, şeytan bu adamı öyle bir tuzağına düşürmüş ki bu adama git Hazreti İbrahim'in dinini değiştir demiyor. Hazreti İbrahim'in dinini kökten değiştirmeye kalksa bu adam, insanların hepsi birden itiraz edecek. Ne diyor buna? Git dinde bir bid'at-ı hasene çıkar. Git dinde yeni bir ibadet şekli çıkar ve bu da bizim toplumumuzda ne diye isimlendiriyor? Bid'at-ı hasene diye isimlendiriyor. Yani o günkü insanlar da emin olun ne demişlerdi? Bu adamın dinde çıkarmış olduğu bu yenilik nedir? Bid'at-ı hasenedir demişlerdi. Ve buna bu şekilde, yoksa kimse müşrik olalım diye Hazreti İbrahim'in dinini bırakıp putlara tabi olmamıştır. Bundan emin olun. İşte insanlar o günde, bugün de Allah dinini tamamladığından dolayı peygamberlerin dışında Allah'ın dininde yeni bir ibadet çıkarma yetkisinin kimseye ait olduğunu bir türlü akıl edemediklerinden dolayı o günün Amr İbni Luhayları, bugünün şeyhleri ne yaptılar? Dini ifsad ettiler. Ki zaten Abdullah İbni Mübarek şiirinde ne diyordu? هَلْ اَفْسَدَ الدِّينَ اِلَّا الْمُلُوكُ وَاَحْبَارُ سُوءٍ وَرُبَّانُهَا. Bu dini fesada uğratanlar kimdendir? Melikler, alimler, bir de kimler? Ruhbanlar. Yani böyle sürekli ibadet eden, ilimden bir haber, cahil olan insanlardır diye selefin büyük alimlerinden Abdullah İbni Mübarek bir şiirinde söylüyor. Daha sonra arkadaşlar bakın, olayın gelişimine dikkat edin, çok ilginç gelişmeler var. Peki diğer Araplar nasıl bu şirke düştüler? Diğer Araplar da dedi ki Mekke Allah'ın emidir. Mekke'nin yanında olan insanların dini bir otoritesi vardır. Yani o günkü Diyanet neresiydi? O günkü Diyanet Mekke'ydi. Dediler ki Diyanet'in bir dini otoritesi vardır. İlahiyatın bir dini otoritesi vardır. O günün işte şeyleri, Mekke'leri, bugünün Mekke'leri. İnsanlar, onlar da bunlara tabi oldular. Ne olmuş oldu? Şirk bu şekilde Arapların tek dini haline geldi. Ve yine söylüyorum, bu insanlar asla ve asla şirk koştuklarını iddia etmediler. Asla ve asla Allah'a şirk koştuklarını söylemediler. Bilakis peygambere bunlar ne diyorlardı? Sabi, atalarının dinini bırakan, atalarının dininden çıkan diye. Bunlar kendilerini Hazreti İbrahim'in yolu üzerine, Hazreti İbrahim'in dini üzerine olduklarını ne yapıyorlardı? İddia ediyorlardı. Daha sonra arkadaşlar, bu insanların o zaman, şimdi bunlar putlar yaptılar. Tamam mı? Şimdi ben size bir soru soruyorum. Hiç insan taşın kendisine fayda ve zarar verdiğini düşünür mü? Yani Allah'ın kendisini akıl nimetiyle şereflendirdiği bir insan taşa bakıp da bu bana fayda veriyor, zarar veriyor der mi? Demez. Niye demez? Bakın şimdi bu putların hikayesine bakın. Bu putlar nedirler arkadaşlar? Bu putlar salih insanların heykelleridirler. Bunun delili ne? Yani bunların salih insanların heykelleri olduğuna dair. Salih insanların kabirleri. Mesela Lat'ın, Lat putu var ya, onun kabri vardı aynı zamanda. Nedir bunun delili? Bukhari'de tefsir babında Nuh suresi 23. ayeti tefsir ederken diyor ki Allah-u Teala وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّنْ وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوسَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Kendi ilahlarınızı bırakmayın dediler Nuh'un kavmi. Ve de ilahlarını sayıyor. وَلَا تَذَرَنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدَّ يَغُوس يُعَق. İşte beş tane şey sayıyor orada. Ayet-i kerimede Allah-u Teala benim dilim dönmüyor isimlerine. Beş tane put ismi sayıyor orada. Öyle değil mi? Nuh kavmi için. Bukhari'de tefsir babında İbni Abbas diyor ki Hazreti Nuh'un kavminde olan bu putlar daha sonradan ne oldular? Mekke'li Araplara geçtiler. Bakın. Ve diyor bu putlar salih insanların putlarıydılar. Yani burayı iyi anlayalım. İnsanların nasıl şirke düştüğünü anlamak için. Bu putlar salih insanların heykelleriydiler. Bunlar öldüğü zaman şeytan bunlara dedi ki hani bu insanlar size sürekli Allah'a hatırlatıyordu. Bunların şekillerini yapın. Onları gördükçe Allah'a hatırlayın dedi. Bunlar da bu insanların şeklini çizdiler. Sonra şeytan bunlara dedi ki bu şekilleri put haline getirin. Yani taş haline getirin. Her eve, çarşıya, caddeye, pazara bir tane koyun dedi. Bu kabirleri şöyle biraz yükseltin. Yani şöyle biraz kabirlerin üstüne çimento atın, mermer atın şöyle bir. Gösterişli olsun ki insanlar geçtiği zaman bilsin burada salih insanlar var diyor. فَلَمَّا هَلَكَ هَاُولَا وَنُسِخَتِ الْعِلْمِ عُبِدَتْ. Ne zaman ki diyor bunlar öldü ilk yapanlar ve diyor ilim ortadan kalktı. Onlardan sonra gelen insanlar bunlara ne yaptılar? Bunlara taptılar. Yine aynı şekilde arkadaşlar Bukhari'de tefsir babında İbni Abbas'tan Necm suresi 19. ayeti tefsir ederken diyor ki orada اَفَرَعَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّ. Siz Lat'ı ve Uzza'yı gördünüz mü? Lat ve Uzza müşrik toplumun en büyük putlarından iki tanesiydi. Orada İbni Abbas diyor ki Lat, Lat putu Arap hacılarına onların işlerini gören bir insandı. Ne zaman ki öldü onu put haline getirdiler. İbni Cerir senediyle seleften rivayet ediyor. Diyor Lat aynı şekilde hacıların işlerini gören bir adamdı. Ne zaman ki bu öldü bunun mezarının etrafında dönmeye başladı bunlar. Mezarının etrafında yer yaptılar. فَعُكِفُ عَلَى قَبْرِهِ. Mezarının etrafında bunlar tam yerleşmeye başladılar. Bir rivayette de Ebi Hatim'in getirdiği bir rivayette İbni Abbas diyor ki Lat Allah'tır. Uzza da Allah'ın aziz isminden türemiştir. Fakat zahir olan rivayete baktığımız zaman nedir arkadaşlar? Bunlar salih insanlardılar. İnsanların içerisinde yeri olan, değeri olan insanlardılar. Bunlar ne oldular? Daha sonra zamanla putlaştırıldılar. Peki şimdi bu müşriklerin dini olan şirk dininde bu putlara bu müşrikler ne yapıyorlardı? Bu da çok önemli bir soru. Bunlar diyorlardı ki bakın birinci itikat. Şimdi bizim zamanımıza kıyas yapacağız anlamamız lazım. Biz Allah'ın yanında günahkar insanlarız. Öyle değil mi? Bu insanlar da salih olan insanlardır. Biz Allah'a dua ederken bu insanları aracı yapalım. Bu insanları aracı yapalım. Bu insanlara söyleyelim. Bunlar bizim hacetlerimizi götürsünler Allah'a iletsinler. Diye ne yapıyorlardı? Bu putlara dua ediyorlardı. İkinci arkadaşlar bunlar sıkıştıkları zaman diyorlardı ki biz kimiz ki Allah'a yalvaralım direkt. Biz direkt kimden isteyelim? Bu putlara söyleyelim. Zaten bunlar bize Allah'tan isterler. Bunun delili nedir? Çünkü Araplar Kabe'yi tavaf ettikleri zaman Araplar Allah'a inanıyorlardı. Diyorlardı ki lebbeyk Allahümme lebbeyk. La şerike leke illa melek temlikuhu ve ma melek. Senin emrindeyiz Allah'ım. Senin emrindeyiz diyorlardılar. Senin hiçbir ortağın yoktur. Sadece bir tane vardır. O da sen ona sahipsin. Ve onun bütün sahip olduklarına da sahipsin. Ki zaten Allah Kur'an-ı Kerim'de müşrikleri anlatırken diyor ki قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ. Onlara de ki sizi yerden ve gökten kim rızıklandırıyor? Onlar Allah diyecekler. Başka bir ayet ediyor قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ. De ki bütün her şeyi elinde bulunduran kimdir? Sana Allah diyecekler ey Muhammed diyor. Ve birçok ayette Allah, müşrikler Allah'a inanıyorlardı. Allah'ın bütün kainatı elinde tuttuğuna inanıyorlardı. Putların da Allah'ın elinde olduğuna inanıyorlardı. Kendilerinin Allah'ın katında bir değeri olmadığından dolayı bu salih insanların kabirleriyle, bu salih insanların putlarıyla ne yapacaklardı? Allah subhanahu ve teala'ya dua edeceklerdi. Şimdi buraya kadar müşriklerin şirkini anladık. Yani müşrikler Allah'a, birçok insanda bu yanlış akide var. Müşrikler cahiliye toplumu Allah'a inanmadıklarından dolayı müşrik olmadılar. Böyle bir şey yok. Allah'a inanıyorlardı
Hatta bizim toplumumuzdan çok daha güzel inanıyorlardı Allah'a. Delil, Ebrehe ordusuyla beraber Kabe'yi muhasara altına aldığı zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müşrik olan dedesi ne dedi şeye? Ebrehe'ye? Ebrehe diyorum. Ha, Ebrehe. Ebrehe'ye ne dedi orada? Dedi ki ben develerimi istemeye geldim. O da dedi ki ya ben zannettim ki sen geldin bu Kabe'ye, yani Kabe muazzam bir yerdir. Ona dokunma diyeceksin. Diyor nasıl ki ben kendi develerime sahip çıkıyorsamsa mutlaka bu evin de bir sahibi vardır ve kendi evini koruyacaktır. Yani geçen de biz bunu anlattık. O günün müşriklerinin Allah'ın kudretine olan imanı bugünkü müşriklerin Allah'a olan kudretine olan imanından çok daha kuvvetliydi. Bugün insanlar Amerika'yı Allah'ın üstüne çıkarmışlar. Bugün insanlar İsrail'i Allah'ın üzerine çıkarmışlar. Bugün insanlar tağuti sistemlerin kuvvetini onlardan korktukları kadar Allah'tan korksaydılar bütün yeryüzünde Allah'ın dini ne olacaktı? Hakim olacaktı. O günün müşrikleri Allah'a inanıyorlardı. Ve o günün müşrikleri neden bu putlara bu şekilde ibadet ediyorlardı arkadaşlar? O günün müşrikleri diyorlardı ki مَا نَعْبُدُهُمْ اِلَّا لِيُقَرِّبُونَ اِلَى اللّٰهِ ذُلْفَى. Biz bunlara niye ibadet ediyoruz? Bizi Allah'a daha fazla yaklaştırsınlar diye. Biz neden bunlara dua ediyoruz bu salih insanlara? Bizim Allah katında bir değerimiz yok. Bunlar bizi Allah'ın yanında ne yapsınlar? Yaklaştırsınlar diye. Şimdi buraya kadar meseleyi anladıysak eğer, şimdi yavaş yavaş taliq yapalım buranın üzerine. Birinci nokta arkadaşlar, neden Mekke toplumu tevhid dinini bırakıp küfre ve şirke girdiler? Gözü kapalı bir şekilde bu insan alimdir dediler, bu insan abittir dediler ve bu insana tabi oldular. İşte bugünkü toplumların da helak olmasındaki en büyük sebep insanların delil, hiç kimseye delil sormadan direkt insanların sözlerine tabi olduklarından dolayı ne oluyorlar? Aynı şekilde şirke düşüyorlar. Hristiyanların şirki de buydu arkadaşlar. Ne diyordu Allah? اِتَّقَذُوا اَحْبَارَهُمْ وَرُبَّانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللّٰهِ. Onlar papazlarını ve rahiplerini Allah'ın dışında ilahlar edindiler. Adi İbni Hatim Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu ayeti okuduğunda ya Resulallah diyordu ben Hristiyandım. Biz bu insanlara hiçbir şekilde ibadet etmedik. Biz bunları Rabler edinmedik alimlerimizi. Peygamber diyor onlar size Allah'ın helal kıldıklarını haram. Haram kıldıklarını da helal kıldı. Siz de bunları kabul etmediniz mi? Evet diyor. فَتِلْكَ اِبَادَتُكُمْ اِيَّهُمْ. İşte bu sizin onlara yapmış olduğunuz ibadettir. Onları Rab edinmeniz, onların helal kıldıklarını helal, haram kıldıklarını haram kabul etmenizdir. Aynı şekilde bu noktaya çok dikkat edin. Nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan önce Araplar alime delilsiz, sorgusuz, sualsiz güvendiklerinden dolayı şirke düştülerse bugün de bu geçerlidir. Aynı bugünün insanları da tevhid noktasında, Allah'ın dini noktasında eğer bir takım insanlara tabi oluyorlarsa biz diyemeyiz ki bunlar işte şeyhlere, alimlere, hocalara tabi oluyorlar. Şirk konusunda hiç kimsenin özrü yoktur. O günkü insanların özrü olmadığı gibi yani bu noktada bir insana tabi olup da şirke düşme konusunda eğer şirk çok açık bir şirkse bu işte o günkü Arapların içerisine düştüğü şirk gibi aynı şekilde bizim yaşadığımız zamanda da insanlar ma'lum mine dini bi darura herkesin bilmek zorunda olduğu bir konuda tevhide şirk koşuyorlarsa ve bu şirki de bazı insanlara tabi olup da yapıyorlarsa bu insanların da maalesef ve maalesef neyi yoktur? Bu insanların da hiçbir şekilde özrü yoktur. İkinci nokta arkadaşlar sapıtma noktasına bakınız. Aynı şekilde bu Amr denilen adam diyor ki Şam bölgesi peygamberler bölgesidir, kitaplar bölgesidir. Şam bölgesinin insanı yanlış yapmaz. Yani dini otoritesi olan bazı yerlerin, dini görüntüsü olan bazı yerlerin yanlışlarını sorgusuz sualsiz ne yapmak? Sorgusuz sualsiz bir şekilde almak. Yani bugünkü, o günkü cahiliye toplumun en belirgin özelliklerinden biri buydu zaten. Atalarından gördükleri şeyleri veya biraz dini hassasiyeti sandıkları yerlerden gördükleri şeyleri hiç sorgu sual kabul etmeden ne yapmak? Bu niyedir, ne içindir, niye yapıyoruz demeden bunu kabul etmektir. Aynı şekilde bugün bizim içerisinde yaşadığımız cahiliye toplumu da dini bir takım özellikleri olan işte diyanet veya hıyanet kurumu, işte ilahiyat profesörleri, işte boş keseden atan hocalar sağda solda bu adamlara ne yapıyorlar? Biraz dini meziyetleri olduğundan dolayı bu adamlara bu şekilde tabiyorlar. Maalesef Allah onları özürlü saymadığı gibi bu insanlar da bu düşmüş oldukları hatalarda ne değillerdir? Çok açık bir hataysa, dinde açıkça bilinen bir şeyse bu insanlar gene ne değillerdir? Mazeret sahibi değillerdir. Yine aynı şekilde arkadaşlar üçüncü bir noktaya bakın. Bu da çok önemli. Şeytan hiçbir zaman Kur'an ve sünnetin Allah'ın dinini kökten değiştirilemeyeceğini bildiğinden dolayı kimleri saptırmaya çalışır? Şeytan her zaman alimleri saptırmaya çalışır. Çünkü izazellel alimu bir araçası aklıma gelmiyor diyor. Alimin ayağı kaydığı zaman bütün toplumun arkası ayağa beraber arkasından sığar. Yine Hazreti Ömer diyor ki üç şey gittiği zaman İslam dini fesada uğrar. Biri de alimlerin zellesi çoğaldığı zaman diyor. Alimlerin ayak kayması çoğaldığı zaman. İşte şeytan bunu bildiğinden dolayı ve insanların da cehaletlerinden dolayı alimlere sorgusuz sualsiz tabi olduklarını bildiklerinden dolayı Kur'an'ın da sünnetin de Allah tarafından mahsum o özellikle Kur'an'ın Allah tarafından korunma altında olduğunu bildiğinden dolayı alimleri saptırıyor ki alimlere tabi olarak milyonlar da bunlarla beraber ne oluyor? Sapıyor. Bugün bizim yaşadığımız toplumda insanların neredeyse yarısı demokrasi şirkinin, demokrasi dininin içerisindeyse dünyada 3-4 tane şey vardır bunun. 3-4 tane sebebi vardır. 3-4 tane alim diye vasıflandırılan zındık bunun fetvasını verdiğinden dolayı, demokrasi caizdir dediğinden dolayı, meclise girmek caizdir dediğinden dolayı bugün gördüğünüz gibi önceden İslam beldesi olup da şimdi küfür beldesi olan toplumlarda maal esef nedir? İnsanlar fevç fevç küfre giriyorlar. Neyden dolayı? İşte birkaç tane insanın vermiş oldukları fetva edinerek. İşte buradan neyi anlıyoruz arkadaşlar? Toplumda alimin önemi. Toplumda muvahhid alimlerin, insanlara hakkı gösterecek olan alimlerin ne kadar önemli olduğunu ne yapıyoruz? Görüyoruz. Yine arkadaşlar burada çok önemli bir nokta var. Amr İbni Luhay gelip dini kökünden ateşlemedi. Ne yaptı? Dinde yeni bir ibadet şekli çıkardı. Anladınız mı? Bugün bizim toplumumuzda bid'at-ı hasene diye isimlendirilen dinde yeni bir ibadet şekli çıkarmak. Yeni bir kandil, yeni bir tören, şudur budur çıkarmak. İşte bu tür şeyler insanları nereye götürüyorlar arkadaşlar? Dinde yeni bir şey çıka insanlar artık buna alıştığı zaman dinde maalesef Allah'ın haram kılmış olduğu ne? Şirke kadar bazen ne olabiliyor? Şirke kadar bazen bunun önü alınmazsa şirke kadar insanları götürebiliyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar yine bu cahiliye toplumunun dini üzerine mülahaza yapacak olursak kendi toplumumuzu ve etrafımızı tanımak istersek eğer bu insanlar taşlara tatmıyorlardı arkadaşlar. Bu insanlar kabirlerin etrafında dönmüyorlardı. Bu insanlar o taşların kendilerine fayda ve zarar verdiklerine inanmıyorlardı. Bu insanlar o taşların temsil etmiş olduğu salih insanların kendilerini kurtardığına inanıyorlardı. Nasıl ki o günkü insanlar biz Allah'ın katında hiçbir değerimiz yoktur. Bu putlar salih insanlara biz dua ediyoruz. Bunlar bizim duamızı Allah katına makbul kılıyor dediler ve şirke girdiler. Aynı şekilde bugün yaşayan insanlar da Peygamber aleyhissalatü vesselamın ümmetinden olup salih olan insanlarla Allah'a yaklaştıkları zaman bizim Allah katında bir değerimiz yoktur. Biz duamıza Şeyh Abdülkadir Geylani katmazsak Allah bizi kapısından kovar diyen insanlar aynı cahiliye toplumunun düşmüş olduğu şirke ne olmuşlardır? Cahiliye toplumunun içerisinde düşmüş olduğu şirke arada hiçbir fark yoktur. Yani hangi yönden incelersek inceleyelim mesele aynı meseledir. Hatta şöyle bir fark da söyleyebiliriz bu arada. O günkü müşrikler Allah Kur'an-ı Kerim'de 3-4 yerde ne diyor? Onlar denizde sıkıştıkları zaman sadece Allah'a dua ederler. Karaya çıktıkları zaman ise yine şirklerine devam ederler. Bugünün müşrikleri ise denizde, karada, rahatlıkta, şiddette sadece kimi çağırıyorlar? Medet ya fulan, medet ya ulan, medet ya bedevi, medet ya Şeyh Abdülkadir Geylani diye. Ha bu insanlar salih insanlar olabilir. Bu insanlar Allah katında evliya insanlar olabilir. Bu insanların zamanında göstermiş oldukları kerametler olabilir. Ehl-i sünnetin mezhebinde keramet haktır. Fakat bu insanların bunlarla Allah'a yaklaşma metodu nedir? Müşriklerin Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde yapmış oldukları ibadet şeklidir. Ve Peygamberin kendisiyle savaşmakla gönderildiği din şekli, bozulan din şekli de işte budur. Yani Allah'a inanıp Allah'a bir takım aracılar kılarak Allah'a ne yapmaktır? İbadet etmektir. Buna baktığımız zaman ve kendi toplumumuza kabirlere, işte menzillere, şuralara, buralara, tekkelere, zaviyelere, şeyhlerin insanlara dağıttığı tövbelere, öyle değil mi? Kabirlere asılan muskalara, ondan sonra iplere, cinciklere, boncuklara, nazar boncuklarına baktığımız zaman maalesef insan üzülerek bunu söylüyor. İçinde yaşamakta olduğumuz toplumun geçmiş cahiliye toplumundan hiçbir farkı nedir? Hiçbir farkı yoktur. Bilakis izdâdel umuru ismen. Yani bizim içerisinde yaşadığımız durum gün geçtikçe daha betere gitmiştir. Fakat daha iyiye ne olmamıştır? Daha iyiye gitmemiştir. Yine aynı şekilde arkadaşlar cahiliye toplumunun itikadında var olan şeyler nedir? Falokları. Cahiliye toplumunun en belirgin özelliklerinden faloklarını biliyorsunuz. İnnemel hamru vel meysru vel ensabu vel azlamu ricisun min amelişşeytan feştenibu. Allah-u Teala faloklarının da Kur'an-ı Kerim'de pis olup şeytanın amellerinden ve uzak durulması gereken şeyler olduğunu söylüyorlardı. Yine aynı şekilde kahinlik müessesesi vardı cahiliye toplumunda. Kahinler nelerdi arkadaşlar? Gaybı bildiklerini iddia eden insanlar. Bunlar neydiler? Bunlar o toplumda kahin diye isimlendirilen insanlardı. Yine arkadaşlar müneccimler vardı. Yıldızlara bakıp da insanların başlarına gelecek olan şeyleri haber veren insanlar vardı. Yine aynı şekilde arkadaşlar cahiliye toplumunda ettira dediğimiz teşaun, uğursuzluk meselesi vardı. Karga kondu mu bugün işlerin rast gitmeyecek. Kepenge işte anahtarı soktun mu kepenk tam açılmadı mı bugün rızkın yarım gelecek. Bugün sabah yolda kedi gördün mü bilmem ne olacak. Cuma günü elinden kıl düştü mü böyle olacak. Yok efendim salı günü akşam şey kesersen tırnak kesersen karına böyle olacak. Bu tür anlayışlar aynı şekilde cahiliye toplumunda da tira dediğimiz, teşaum dediğimiz yani bir şeyleri uğursuz saymak, bir şeyleri uğurlu saymak cahiliye toplumunda da vardı. Şimdi kahinlik sıfatına dönelim. Bizim toplumumuzda kahinlik var mı? Bir dönem biliyorsunuz özellikle Türkiye'de bu medyumlar falan mı vardı? Bu gaybtan haber veren insanlara, işte olacaklara haber veren insanlar. Aynı şekilde bizim nelerimiz? Bizim maalesef ve maalesef milyonları peşinden sürükleyen şeyhlerimiz. Neler olacağını, Mehdi'nin ne zaman geleceğini, hangi tarihte kıyamet kopacağını hepsini biliyorlar. Neden? Çünkü bunlar Allah'ın veli kullarıymış. O toplumda nasıl gaybı haber veren insanlar vardıysa aynı şekilde bu toplumda da var. Fal okularına gelince arkadaşlar bizim toplumumuzda bunun yerini ne almış? Taş, bir de iskambil kağıtları. İskambil kağıtlarını atıyorlar ya, papaz gelirse şöyle olacak, keşiş gelirse böyle olacak, kareli gelirse şöyle olacak, sinekli gelirse böyle olacak diye. Yine aynı şekilde müneccimlik müessesesi arkadaşlar. Yıldızlara bakıp da insanların başına gelecek şeyleri haber verirler. Bunu bizim toplumumuzda var mı bu olay? Örnek vereyim, burçlar. Kova burcu, yengeç burcu. Bunu neye göre yapıyorlar? İşte şu şu tarihler arasında doğanların işte bilmem neyine göre şöyle olacaklar, böyle olacaklar diye. Uğursuzluk. Bizim toplumumuzun en belirgin özellikleri. İşte bilmem bir tane şey kapının önünden eşek geçerse böyle olur, kedi geçerse şöyle olur, karga pazartesi gelirse böyle olur, ebabil kuşu gelirse şöyle olur diye inançlar bizim toplumumuzda da var. Yani anlatmak istediğim arkadaşlar, genel olarak olaya baktığımız zaman bizim içerisinde yaşamış olduğumuz toplumun neyi yoktur? Bizim içerisinde yaşamış olduğumuz toplumun cahiliye toplumundan ne din anlayışı olarak, ne toplum anlayışı olarak, ne ekonomi anlayışı olarak, ne hüküm anlayışı olarak hiçbir şekilde farkı yoktur. O günkü insanların şirke düştüğü noktalarda bizim toplumumuzda şirke düşmüştür. Allah'ın onlara ayıpladığı noktalara bizim toplumumuzda aynı gerekçelerle, aynı şekillerle bizim toplumumuzda düşmüştür. İstersen bazıları kendini sandırsın, desin ki yok bu meseleler müşrikleri ilgilendiren meselelerdi. Tabii biz biraz önce neyi anlattık? Bu insanlar anadan doğma müşrik değillerdi. Bunlar Hazreti İbrahim'in dini üzerine olan zamanla salihlere olan itikatlarında, evliyalara olan itikatlarında şirke düşen insanlardı. Yine aynı şekilde zamanla Hazreti İbrahim'in şeriatını bırakıp Darun Nedve'de hakimiyeti Allah'tan başkasına vererekten bugünün demokrasi şirki dediğimiz şirkini işleyen insanlardı. Yani anlatmak istediğim bu ayetler veyahut da işte bu olaylar sadece o günün insanlarını bağlamıyor. Kur'an her asra hitap eden, kim aynı hataya düşerse aynı hükmü üzerine alacağı nedir? Bir kitaptır. Ha neden bu kıyası yaptık? Özet olarak yapmaya çalıştık. Yoksa anlatılacak çok şey var. Ki Peygamberimizin hayatına gireceğimiz zaman, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlatacağımız zaman ne yapalım? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını anlattığımızda bizim toplumumuzun da onun toplumuyla aynı olduğunu gördük. O zaman Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın metodu, yaklaşımı, davete başlayış şekli, daveti devam ettiriş şekli nasıldıysa biz de bu topluma karşı ne yapacağız? Biz de bu topluma karşı Peygamberimizin o metodunu Aleyhisselatü Vesselam'ın olduğu gibi alacağız. Bu şekilde ne yapacağız? Bu şekilde tatbik edeceğiz. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين